y de la melar.
İyi günler. 106.2 Trak Üniversitesi Radyosu'ndan herkese iyi günler. Ben Deniz Onurcan. Bugün İrdelemeler programımızın konuğu Bedirhan Mustafa Gökmen Bey olacak. Konuma geçmeden önce sizlere bize ulaşabileceğiniz irtibat numaralarımızı vereceğim. WhatsApp'tan bizlere 0284 235 4441 numaralı telefona ulaşabiliyorsunuz. Instagram'dan Radyo Trakya Uni adresinden bizlere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Onurcan Güvenci kişisel Instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bugünkü dediğimiz gibi konuğumuz Bedirhan Mustafa Gökmen Bey. Hoş geldiniz Bedirhan Bey.
Hoş buldum Onurcan Bey. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim programıma katıldığınız için. Bu arada Bedirhan Mustafa hangisini kullanıyorsunuz?
Bedirhan'ı kullanıyorum.
Süper, daha çok Bedirhan Bey diye devam edelim. Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Tabii. İsmim Bedirhan Mustafa Gökmen, az önce de söylediğiniz gibi. Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bunun dışında Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günebakan'da da gönüllü olarak haber sunuculuğu yapıyorum.
Evet, zaten birçok dinleyicimiz de haberlerden sesinize aşina. Ben Bedirhan Gökmen, haberlerle karşınızdayız. O açılışı bir daha alabilir miyiz sizden?
Kesinlikle, tabii. Ben Bedirhan Gökmen. Trakya Üniversitesi Radyosu'nda haber bülteniyle karşınızdayız.
Evet, o ikonik ses geldi. Bütün haberlerin başında duyduğumuz işte Bedirhan Bey sesiydi. O da bugün burada bizim karşımızda tüm klaslıyla.
Teşekkür ederim, o sizin klasınız.
Teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle bölümünüzde değil de bir haber kısmına girmek istiyorum. Dediğiniz gibi Trakya Üniversitesi Radyosu'nda haber sunuyorsunuz radyonuzda. Nereden başladı? Yani daha önce haberciliğe, haber okumaya bir hani ilginiz var mıydı? Yoksa bu radyoyla tanıştıktan sonra mı oldu? Nasıl oldu?
Aslında benim hep ilgim vardı radyoda haber okumaya. Genel anlamda haber okumaya. Hep evde kendimce ufak denemeler yapıyordum. Ve etrafımdaki insanlar da bunu böyle sizin az önceki anonsu istemeniz gibi hadi yapsana şeklinde ufak denemeler oluyordu tabii ki. Bu hem benim hem de dinleyenlerin hoşuna gidiyordu aslında. Daha sonra üniversitemizin bize öğrencilere göndermiş olduğu bir maille karşılaştım. Söz sizde diye bir pankartla ve orada öğrencilerin gönüllülüğe dayalı olarak haber sunuculuğu, program yapımcılığı veya program sunuculuğu gibi alanlarda üniversitenin radyosunda görev alabileceklerini söylüyordu o pankart bize. Ve ben o pankarta istinaden buraya aslında 2 yıl önce geldim ilk kez. Burada bir ufak deneme yapıldı tabii ki ve olmadı. Ben de tamam dedim, en azından şansımı denedim ve içimde aslında o keşke kalmaması için yaptım bunu. Çünkü ben az önce de söylediğim gibi mühendislik öğrencisiyim ve mühendislik okumak gerçekten çok zor. Tabii ki üniversitedeki diğer tüm bölümler de çok zor. Ama mühendisliğin gerçekten zorlukla böyle bir şey var. Popülaritesi var zor olmasıyla ilgili. Pek çok şeye ben vakit ayıramadım derslerin dışındaki aktivitelere. Burada bu imkanı bulmuşken aslında üniversite hayatım sona erdiğinde geriye dönüp baktığımda bunu yapabildim. Derslerim dışında bunu da yaptım deyip aslında hem kendime hem de ileride belki etrafımdakileri izletebileceğim, güzel dinletebileceğim güzel bir anı kalsın istedim. Daha sonra 2 yıl sonra buraya geldim. Yine aynı anons üzerine, aynı duyuru üzerine daha doğrusu. Ve bu defa oldu. Haber okumaya böyle başladım açıkçası.
Aslında hayaliniz varmış.
Kesinlikle.
Hayalinizi bırakmamışsınız.
Kesinlikle bırakmadım. O yüzden benim etrafımdakilere de hep söylüyorum. Üniversitemizin radyosu buna çok müsait. Ama özelde üniversitemizin radyosu. Genelde ise bırakmayın. Birincide olmadı ya ben gerçekten bu işe uygun değilmişim demeyin. Bu sefer olmasa bir başka sefer olur.
Kesinlikle bunu üniversite radyosundan çıkarıp bütün hayata entegre edebiliriz aslında.
Kesinlikle.
Yani
kesinlikle.
Birincide olmadı. Okey, ikinci var. Üçüncü seçenek var, üçüncü deneme var.
Kesinlikle.
Yani siz o birinci de eğer bıraksaydınız şu anda burada karşımızda sesinizle bizde olamayacaktınız.
Kesinlikle aslında. Bugün burada olmayacaktım ve çok güzel deneyimleri hayatımda belki hayatımda çok az yaşayabileceğim bir deneyimi de yaşamamış olacaktım. Çok başarılı insanların geçmişlerine baktığınızda aslında başarılı deneme ilk denemeleri olmuyor. Biz sadece onları görüyoruz ama arkasında pek çok kez başarıya ulaşamamış girişimler var. Bu da bize aslında örnek olmalı bu konuda.
Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Peki şöyle haberci olmanın, haber okumanın arka kısmını bitirdik. Şimdi öne geçmek istiyorum biraz. Haberciliğin önüne geçmek istiyorum biraz. Okurken, haber okurken sesinizi biraz da robotiğe çıkarıyorsunuz aslında. Bir konuşma değil. Bu şeyde de bu şekilde. Navigasyon da konuşanlar da aslında. Ya da Siri,
konuşma gibi değil, evet.
Evet, Siri'de hani Türkçe seslendiren de bu şekilde. Bunu yaparken zorlanıyor musunuz ya da o haberi okurken nasıl bir duygu içerisinde okuyorsunuz?
Anladım. Çok güzel bir soru. Açıkçası bunu yaparken hiç zorlanmıyorum. Aslında bu taklit yeteneğiyle de ilgili bir şey. Biraz da kulak aşinalığı sanırım. Hem müzikte hem de böyle diğer bu şekilde sesle seslendirilen şeylerde önem kazanan bir yetenek bence taklit yeteneği ve kulak aşinalığı. Ben haber dinlemeyi çok seven bir insanım. Gerek radyoda, gerçi pek artık radyolar yok da, podcast tarzında dediğimiz şeylerde, hem de televizyon haberlerini dinlemeyi çok severim. Ve ben lisede de dil bölümünü tercih etmiştim zaten. Hem etimolojiye çok büyük bir ilgim var, hem de yabancı dilleri öğrenme yönünde bir kabiliyetim olduğunu fark ettim. Aslında şu an her ne kadar mühendislik okusam da onu da yapabiliyorum genel kanının aksine. Bu taklit yeteneği aslında bunu yapmamı sağlayan, haberleri dinledikçe aslında onlar gibi yapabilmeye başlıyorsunuz ki bu bence insan doğasında da bulunan bir özellik, taklit yeteneği. Yani bence biz hem konuşmayı hem diğer tutum ve davranışlarımızı etrafımızdaki görerek ve yansıtarak bence geliştiriyoruz. Bu da o şekilde kazandığım bir beceri bence.
Yani bu taklit yeteneği, evet doğru söylüyorsun, yani bebeklikten, hatta bu o büyüme aşamasında bize kazandırılan özellikler bu taklitle, aslında anne babamızı taklit etmekle ya da çevremizi taklit etmekle bir tık gelişiyor. Konuşmada da öyle. Konuşmayı nasıl öğreniyoruz? Taklit ederek. Annemizin babamızın bence konuşmasını taklit ederek aslında öğreniyoruz. Ama bu taklidin bir tık daha üst segmeni diyebiliriz. Çünkü habercilik, haber okumak
tabii ki
böyle normal konuşmaya benzemiyor.
Tabii.
Orada tonlamalar, duraksamalar çok önemli oluyor ve bunu da bir severek de yapmanız gerekiyor.
Kesinlikle. Zaten zorla ne kadar yapılabilir, ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Bence bir insan hayatta ne iş yapacaksa severek yapmalı. Tabii ki herkes bu imkana sahip olamıyor her zaman, ama biz radyoda haber okuma özelinde konuşacak olursak bunun bir gönüllülük esasına dayalı bir şey olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bu iş böyle başladı. Dolayısıyla kimse buraya zorla tutulup getirilmiyor. Severek yapmak o yüzden çok önemli, sizin de dediğiniz gibi. Ve haber okurken bence de aslında o tonlamalar, vurgulamalar çok önemli, sizin de dediğiniz gibi. Çok da duyguyu katmadan aslında, ben bunu kesinlikle profesyonel olarak yapan bir kişi değilim. Fakat benim gözlemlediğim ve fark ettiğim, tecrübe ettiğim kadarıyla haber okuyan kişi bir askı gibi olmalı adeta. Ne duyguyu çok vermeli, ne de dediğiniz gibi çok robot gibi olmalı. Kendisinin de bir insan olduğunu unutmadan, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek, özellikle güzel Türkçemizin telaffuzuna dikkat ederek bence bunu yapmalı. Çünkü Türkçemiz giderek yozlaşıyor ne yazık ki ve dil canlı bir varlık olarak kabul ediliyor adeta, biliyorsunuz yani. Bu tabii ki metaforik bir anlatım ama sürekli değişip dönüşen bir varlık dil. Ve bu konuda bence haber okuyan kişilere güzel Türkçemizi muhafaza etme konusunda çok büyük bir görev düşüyor.
Çok haklısınız. O duygu katma konusunda da çok çok haklısınız. Evet, orada bir dozu arayırmak gerekiyor. Ve Türkçe ile ilgili söylediklerinizde gerçekten çok haklı. Umarım bu şekilde sizde bir farkındalık aslında yaratabilme açısından kendinizce ve kendi çevrenize bunları düşünmeniz ve bunları düşünerek bu haberciliği yapmanız örnek bir davranış diyebiliriz.
Çok teşekkür ederim.
Sizden sonra gelecek habercilere, spikerlere bu örnek davranışı aktarmanız aslında en önemli olay onları. Çünkü haber okunur. Her türlü okunur ama bunları bu şekilde bilinçli olarak haber okumak çok farklı bir duygu, durum. Bir de gönüllülük esası alındığında.
Kesinlikle.
Şimdi birazcık mühendislik tarafınıza geçmek istiyorum. Şöyle düşünüyorum ben. Bu her konuda da böyle olacağını düşünüyorum. Bir sinema filmi yaparken de, bir edebiyat olarak yazı yazılırken de ya da sosyal hayatta da farklı bir olay yaşanırken de bu analitik düşünme dediğimiz olay, yani matematik aslında, bir analitik düşünmeye indirgiyorum bunu. Oradaki hani denklemler, x'i bulalım gibi bir şey değil aslında matematik. Tamamen analitik düşünme. Mühendislik de bu analitik düşünmenin aslında bir kolu, büyük bir kolu. Ve bu film yapımcılığı da olsun, işte yazı da olsun, bunun bir kurgusu gerekiyor. Bunu nasıl başlayacağım, nasıl bitireceğim, içinde de nasıl yapacağım? Mühendislik aslında tam olarak bunun ortasında bulunuyor diyebilirim. Sizin de genetik mühendisliğiydi galiba.
Genetik ve biyomühendislik, evet.
Genetik ve biyomühendislik. Şöyle diyeyim, çok fazla mühendislik türü var.
Kesinlikle.
Bu mühendislik türlerini sizin mühendislik türünüzden ayıran nedir?
Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bir defa genetik ve biyomühendislik multidisipliner bir alan. Biyomühendisliğin tanımına bakacak olursak, yaşam bilimleri ve pozitif bilimleri kullanarak ekipman, süreç ve hizmet tasarlamayı hedefleyen ve yaşamı kolaylaştırmayı hedefleyen bir mühendislik dalı. Mühendis, genetik ve biyomühendisliği diğer mühendisliklerden ayıran en önemli etmen, genetik mühendisliğinde yaşam bilimlerinin de devrede oluyor olması. Pek çok bu bölümü tercih eden pek çok öğrencinin aslında bu bölümü tercih etme nedenine de baktığımızda, diğer mühendislikler, örneğin bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği gibi sadece teknik kısımlara odaklanmıyor olması, aynı zamanda biyoloji gibi temel bilimlerden gelen, yaşam gibi, biyoloji gibi temel bilimlerden gelen bilgiyi de kullanıyor olması. Biz aslında bu vesileyle ben bunu da duyurmak istiyorum. Derslerimizde bir insanın embriyonik dönemini de öğreniyoruz ama aynı zamanda bir buzdolabının çalışma prensibini de öğreniyoruz. İkisine baktığımız zaman gerçekten çok farklı konular. Dolayısıyla bunun multidisipliner olduğunun en büyük göstergelerinden biri de bu. Bu örnekler artırılabilir aslında. Tüm bu bilgiyi kullanarak biz, dediğim gibi, ekipman, süreç ve hizmet tasarlamayı hedefleyen bir mühendislik olarak karşımıza çıkıyor. Genetik ve biyomühendislik.
Yani şöyle baktığımda, hani ben mühendislik meclisini maalesef ki bilmiyorum. Ama mühendislik denilince çok büyük bir kavram çıkıyor aslında ortaya. Bu da kendi içerisinde bölünüyor. Makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bakılınca böyle mühendisliklere belki gıda mühendisliği de sayılabilir. Canlıyla aslında uğraşılmıyor orada. Orada tamamen kodlarla süreç ilerliyor. Dediğiniz gibi bir makine tasarlama üzerine yapılıyor. Ama sizin bölüm, aslında sizin bölüm oradan ayıran, siz canlılarla uğraşıyorsunuz. Böyle diyebilir miyiz?
Diyebilirsiniz, evet.
Peki şimdi genetik ve biyomühendis dediğinde bende şu canlanıyor. Bizim genetiğimiz üzerinde mi bir süreç ya da hizmet üretiyorsunuz? Yani bizim genetiğimizi siz bakabilir misiniz? Hani bir tıpçı gibi bizim genetiğimizi oynayabilir misiniz aslında?
Şimdi tabii ki çok hassas bir noktaya değindiniz. Üzerinde çok fazla yazılıp çizilen, çok fazla bilgi kirliliğinin de bulunduğu aslında bir noktaya değindiniz. Şimdi genetik mühendisliği dediğiniz zaman...
Hani şöyle, çok özür dilerim araya giriyorum ama bir makine... İyi sıfırdan tasarlıyorsunuz. Ya da işte o makineyi, rahatsızlanıyor makine. O makineyi siz açıp içerisinde başka aletlerle yer değiştirip belki o makineyi kapatıp bir tekrar çalışır hale getiriyorsunuz. Peki bu aletler üzerindeyken siz insan üzerinde mi bunu yapıyorsunuz aslında, bu işlemleri?
Tam olarak öyle değil aslında baktığınız zaman. Bu konuya çok güzel iki konuyu da kapsayan bir örnek vermek istiyorum. Örneğin bugün insülinin üretim şekline değinmek istiyorum. İnsülin hormonunun. İnsülin bugün baktığınız zaman hem bir biyoproses mühendisliği dediğimiz mühendisliği de gerektiriyor üretime, hem de aslında insülinin yaşam bilimiyle olan kısmını da bilmek gerekiyor. Biyomühendis dediğinizde, genetik ve biyomühendis dediğinizde bunun her iki konusuna da hakim olan kişiden bahsediyorsunuz. Örneğin biz bir proses sürecinde kullanılan bir fermentasyon tankını da tasarlayabiliriz ve oradaki pek çok gerekli kimyasal veya diğer teknik hesaplamaları da yapan kişi olabilir biyomühendis. Ama aynı zamanda insülinin üretilmesi için hangi amino asit dizisinin gerekli olduğunu, işte hangi genetik bölgesinin gerekli olduğunu, bunun hangi mikroorganizmaya klonlanması gerektiğini bilen kişi de aynı zamanda. İkisi çok farklı. Yani birisi yaşam bilimi, organizma dediğiniz zaman, genetik bölge dediğiniz zaman, gen dediğiniz zaman bir yaşam bilimini görüyorsunuz. Ya da bir fermentasyon tankını tasarlamak dediğinizde de aslında mühendisliğin en odak noktalarından birini görüyorsunuz bu alanda. Yani ikisini de bilen konumdayız aslında. Genetiğinizle oynayabilir misiniz konusu şöyle, biz buna tabii ki oynamak demiyoruz yani. Genetikle oynamak demiyoruz. Genetik manipülasyonlar elbette yani bütün organizmalarda yapabilmek mümkün. Evet, bizim genetik manipülasyon dediğimiz genetik değişiklikleri yapabilmek mümkün tüm organizmalarda. Ama tabii bir sürü bu konu hakkındaki yasal düzenlemeler ve etik çekinceler olduğundan çok kısıtlı bir şekilde yapılabiliyor. Bunların detaylarına tabii ki ben burada hepsini kapsayıcı bir şekilde açıklamam mümkün değil. Ama genetik manipülasyonu da yapabilen kişidir aynı zamanda genetik ve biyomühendis.
Yani genetiğimizde çok var bir şekilde oynayabilir bir biyomühendis.
Teknik olarak, teorik olarak evet, genetik değişiklikleri yapmak mümkün. Her türlü organizmada bu mümkün. Fakat bu çok, özellikle dünya genelinde şu anda çok sınırlı bir alan. Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok bu alanda onay alan ürünler karşımıza çıkıyor. Yani genetiği değiştirilmiş bitkiler ya da diğer genetiği değiştirilmiş ürünler olabilir. Fakat Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de özellikle bu konuda çok ciddi yasal kısıtlamalar mevcut. O yüzden ben burada GDO konusuna da değinmek istiyorum. İnsan gıdası olarak şu anda Türkiye'de GDO'lu bir ürün onay almış değil. Dolayısıyla akşam haberlerinde veya çeşitli internet platformlarında gördüğümüz o GDO'lu ürünler gibi haberler aslında gerçeği yansıtmıyor. İnsan gıdası olarak Türkiye'de kullanımı yok.
Anladım. Çünkü biraz önce yani siz GDO demeseniz ben GDO ile ilgili bir şey soracaktım size.
Evet.
Çünkü şu anda o kadar değil ama eskiden 5 yıl öncesine kadar ben hep duyuyordum. GDO'lu ürün yetiştiriliyor, GDO'lu ürün satılıyor, GDO'lu ürün GDO, GDO, GDO. Her yerde bu yankılanıyordu. Ama siz diyorsunuz ki aslında GDO'lu ürün diye bir şey Türkiye'de yasal değil.
İnsan gıdası olarak evet izne tabi ve şu anda izin almış bir ürün karşımıza çıkmıyor. İnsan gıdası olarak yok.
Peki mesela bu zirai ilaç olarak GDO olabilir mi? Hani bu ilaç olarak bitkilerin üzerine sıkılıp o genini değiştirme açısında bir sıkıntı olabilir mi?
İnsan gıdası dışında Türkiye'de genetiği değiştirilmiş ürünler karşımıza çıkıyor. Hayvan gıdası olarak örneğin tavuk yemlerinde genetiği değiştirilmiş ürünler karşımıza çıkıyor olabilir. Ama dediğim gibi bir tavuğun dahi genetiği değiştirilmiş bir ürünü yiyor olması aslında tavuğun GDO'lu bir tavuk olduğu anlamına gelmez. Tavuğun GDO'lu bir tavuk olarak karşımıza çıkabilmesi için onun yumurtasından GDO'lu bir civciv olarak dünyaya gelmesi gerekir. Hayvan yeminde kullanılan GDO'nun sebebi aslında yem bitkisinin genetiğinin değiştirilmiş olması. Biz GDO deyince hep gıda geliyor aklımıza. Fakat yalnızca gıda sektöründe değil, örneğin GDO'lu pamuk bitkisi olduğunu varsayalım. Bu pamuk bitkisinin yetiştirilmesi için belki geleneksel pamuk bitkisine kıyasla daha az tarım ilacı, daha az iş gücüyle daha yüksek verim elde edilebilir. Ve bu da elbette ki uygulayıcıların aslında küresel çapta rekabet gücünü de arttırabilir.
Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok kısa zamanda muhteşem özetlediniz.
Teşekkür ederim.
Kısa.
Sağ olun.
Şöyle bir cümle duymuştum. Eğer birisi bir şeyi biliyorsa basit anlatır. Eğer karmaşık anlatıyorsa bunu zaten bilmiyordur diye bir şimdi cümle geldi aklıma. Siz de o kadar basit bir şekilde anlattınız ki bunu tık tık tık benim her şey oturdu aslında. Hani birkaç tane sorum vardı aslında. O sorulara da bana cevap vermiş oldunuz.
Çok güzel.
Şimdi doğru mantıksal olarak ben diyecektim ki GDO'lu yemi yiyen tavuk GDO'lu olacak.
O çok zaman, sık karşılaştığımız sorulardan biri.
Çünkü çok
evet.
Doğru mantık yapıyoruz. Hani bu doğru mantık işte bu mühendisliği onun için analitik düşünme çok önemli bir yeri kaplıyor. Eğer bu analitik düşünme varsa gerçekten birçok alanda güzel işler çıkarılabiliyor insanlara. Ama maalesef analitik düşünme olmayınca doğru mantığa kayıyorsun ve doğru mantık seni yanlış yere gönderiyor.
Kesinlikle.
Bu farkındalıkları aslında herkese anlatmamız gerekiyor. Toplumun alt kesimine de inmesi gerekiyor bu alt farkındalık. Çünkü hani evet mühendislik bu anlamda düşünme anlamında, öğrenme anlamında yüksek bir yerde ve bunun biraz daha aşağı indirip sizin anlattığınız gibi basit tanımlarla bunları böyle yaymamız gerekiyor, bilinçlendirmemiz gerekiyor halkı.
Kesinlikle. Ve bu noktada bir şeye değinmek istiyorum. Toplumun tüm kesimlerine aslında yayılması gereken bir şey de bilmiyorum diyebilmeyi öğrenmektir. Ben bilmiyorum demenin çok büyük bir erdem olduğunu düşünüyorum. Bir şey bilmediğiniz zaman bunun bir kötü bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat aslında bu sizi bilmediğiniz bir şey hakkında konuşmaktan alıkoyuyordur. Yani bilmiyorsanız gerçekten bilmiyorum diyebilirsiniz. Ve kendi alanınız olmayan konular hakkında da yorum yapmayarak aslında bilgi kirliliğinin azalmasına vesile olabilirsiniz. Katkıda bulunabilirsiniz. Özellikle genetik konusunda çok fazla bilgi kirliliği olduğu için bunu bir kez daha hatırlatmakta fayda buluyorum.
Bu bilgilendirmeniz için de çok teşekkür ederiz. Çünkü dediğiniz gibi genetik çok hassas bir konu ve manipülasyonlara açık ve dediğim gibi doğru mantık kurulunca yanlış yerlere çıkabilecek bir yer aslında. Çünkü bu aslında direkt insan hayatını birazcık ilgilendiriyor doğrudan. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz programımızın. Şimdi genetik okey. Ama biyo mühendis kısmında aslında sizin diğer mühendis türlerinden ayrılan kısmınız canlıların da gelişim sürecini doğum öncesi, doğum sonrası ve o ölüme kadar giden süreci aslında siz hep görüyorsunuz, öğreniyorsunuz.
Yalnızca doğum öncesi ve doğum sonrası demekle sınırlayamayız aslında bunu. Canlılara yönelik her türlü bilgiyi aslında burada bilimsel bilgiyi kapsıyor. Bu yaşam bilimleri dediğimiz gibi canlılık bilgisi, biyoloji biliyorsunuz Türkçe karşılığı yaşam biliminden gelen bilgiyle pozitif bilimler dediğimiz fizik, kimya, matematik gibi bilimlerden gelen bilgiyi birleştirerek aslında ekipman, süreç ve hizmet tasarımı olarak tanımlayabiliriz.
Peki sizden biraz açmanızı rica etsem. Bu biyomühendis, ekipman, süreç ve hizmet tasarımı adı altında neler yapılıyor? Yani biyomühendis ne yapabilir? Canlılar üzerinde konuşursak.
Canlılar üzerinde konuşursak. Çok güzel bir soru. Yine ben buna insülin üretiminden örnek vermek istiyorum. İnsülin biliyorsunuz çok geç kullanılmaya başlanıyor. Hormon ilaç olarak. İlk kullanılmaya başlandığında da tam yılını hatırlamamakla beraber hayvanlardan elde ediliyor. Hayvanlardan izole edilen insülin hormonları kullanılıyor. Takdir edersiniz ki bunun içinde pek çok hayvanın telef olması anlamına geliyor. Fakat biyomühendisliğin marifetiyle biz bugün bu insülin hormonunu kodlayan geni tespit edebildik. Bu tespiti takiben de bu geni mikroorganizmalara transfer ederek bunları mikroorganizmalarla üretebilir hale geldik. Tabii ki sadece bu mikroorganizmaya bunu transfer etmek yetmiyor. Biz bunun dışında aynı zamanda bu büyük ölçekli üretim yapmamız gerekir insülin üretimi için. Çünkü dünyada şeker hastalığı çok ciddi bir hastalık ve tonlarca litre insülin hormonuna ihtiyacınız var. Dolayısıyla aynı zamanda bu mikroorganizmaların ihtiyaçlarına uygun ekipmanı da tasarlıyoruz. Fermentasyon tankı olabilir veya bir başka ekipman olabilir. Bunun hem dediğim gibi teknik olarak bir fermentasyon tankının bilgisi ve sadece fermentasyon tankı değil birçok başka reaktörler de yer alıyor olabilir burada. Hem bunun bilgisi hem de insülini kodlayan genin bilgisi, hangi mikroorganizmaya nasıl transfer edileceğinin bilgisi ve insülin hormonunun içinde bulunduğu kalem şeklinde var biliyorsunuz ilaç olarak. İnsülin hormonunun hastaya enjekte edildiği kaleme kadar aslında tasarlayan bir mühendislik alanı olarak karşımıza çıkıyor.
Sizi biraz sıkıştırıyorum. Yavaş yavaş sonuna geliyor zaten. Bitiyor. Bu büyük mahalle şeyden nasıl diyeyim? Izdıraptan mı diyeyim acaba? Kurtuluyorsunuz. Teşekkür ederim. Çünkü
ben teşekkür ederim.
Genetik ve biyomühendislik benim için çok farklı bir yer. Ve
tabii ki.
Dediğim gibi insanı aslında siz modelliyorsunuz bir nevi. Yani kötü tabirle, mühendislik tabirle olmayan bir tabirle söylüyorum.
Anlıyorum da. Evet.
Burada çok küçük bir soru çıktı kafamda. Şimdi biz sizi kamera önünde göremiyoruz. Tabiri caizse. Siz de kamera arkasındaki tarafta laboratuvarlarda işlem yapıyorsunuz. Ve çok fazla bir şeyiniz yok. Hani sizden haberlerde ya da gördüğümüz şey geçen tabir bilim insanı olarak.
Kesinlikle.
Geçiyor büyük mahalle değil mi?
Kesinlikle evet.
Bilim insanları bunu buldu.
Kesinlikle.
Bilim insanları şunu buldu.
Araştırmacılar, evet. Bilim insanları. Evet.
Aslında onlar bilim insanları evet ama hani tam adı olarak genetik ve biyomühendisler.
Tabii bu bilim insanları kavramının altındaki yatan kişilerden biri de genetik ve biyomühendisler. Tabii ki pek çok farklı kavramı da kapsıyor bilim insanı dediğiniz kavram.
Evet. Peki burada tıpçılarla sizin aranızda nasıl bir bir çarpışma mı diyeyim? Oluyor mu? Yani bir çarpışma oluyor mu? Veya farklar nedir? Gibi bir soru geliyor. Yani hiçbir tıpçılarla aynı düzlemde gidiyorsunuz gibi hissettirdi bana birazcık. Burada bir tıpçılarla karşı karşıya geldiğiniz oluyor mu? Veya farklarınız nelerdir? Bir tıpçıdan farkınız nedir? Bir genetik mühendisini bulmuşken de bunu sormamak olmaz yani.
Tabii sorun. Bizim tıpçıdan aslında en önemli farklarımızdan biri bence biz anatomiye çok hakim değiliz. Anatomi dersleri almıyoruz. Onun dışında bildiğim kadarıyla tabii şimdi tıp derslerini tek tek biliyor değilim ama daha sayısal ağırlıklı bir bölüm olduğumuzu ben düşünüyorum. Hem fizyolojide biraz daha fazla bilgilere sahip olduğunu düşünüyorum tıpçıların. Yani hem fizyoloji hem anatomi alanında hem de terminolojik anlamda terminolojileri de çok farklı. Bu Latince terminoloji derken bu Latince kökenli kelimelerden bahsediyorum. Onun dışında terapötikler hakkında, ilaçlar hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olduklarını ve diğer tüm hastalıklar konusunda da çok daha fazla bilgi sahibi olduklarını düşünüyorum. Biz daha çok genetik hastalıklara tabii ki odaklanıyoruz. Dediğim gibi anatomi, fizyoloji gibi konularda tıpçıların çok daha fazla bilgi sahibi olduğu aşikar. Bir de bizim aslında yaşam biliminin yanında bir de mühendislik tarafımız var. Orada da aslında işin içine dediğim gibi tasarım, modelleme veya diğer çeşitli uygulamalar devreye giriyor. Mühendislerin aslında hem hangi malzemeyi neyin tasarımında kullanılacağını da biliyorken belki bir tıpçı çok da bu konularla ilgilenmiyor olabilir.
Anladım. Yani açıklamanızda, konuşmanızda, bilgilendirmenizde sonra daha doğrusu diyeyim. Şöyle bir şey geldi, oturdu aslında. Siz insanın biraz da içini aslında hakimsiniz. Yani bu DNA kısmına diyeyim. DNA ve RNA
canlıların
kısmına.
Kesinlikle.
Evet, canlıların, insanların da olarak da şey yapmayalım, sınırlamayalım. Canlıların DNA ve RNA kısmına hakimsiniz.
Genetik, evet.
Genetik kısmına. Doktorlar biraz daha fizyolojik, yani hani dışarıdaki kısmı hakim. Çünkü ben şöyle de biliyorum, hani doktorlara gidince benim boğazım ağrıyor, benim oram ağrıyor, benim buram ağrıyor. Belki hiç muayene etmeden bile size hangi ilacın nasıl iyi geleceğini biliyor. Ya da görünüşten bile o tanıyı hemen koyabiliyor kafasında. Yani belki oradan ayırabiliriz ya da içine bakmadan, yani bu genetiğine falan bakmadan aslında size tedavi verebiliyor.
Tabii ki, çünkü sizin de söylediğiniz gibi her hastalığın teşhisi için genetik test yapılmıyor. Yani hepimiz bir sürü hastalık geçiriyoruz. Kaç tane genetik test yaptırdık örneğin? Dolayısıyla az önce de bahsettiğim gibi biz daha çok genetik hastalıklar özelinde bilgi sahibiyiz. Ya da birisi bize gelip benim şuram ağrıyor, buram ağrıyor gibi şikayetlerle gelip biz onlara tedavi önermiyoruz. Tam aksine hekimlere giden insanlar, hastalar, hekimin kararı doğrultusunda eğer ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsa hekim, örneklerini ve hastayı genetik bir danışmana yönlendiriyor. Her hastalık genetik bir hastalık olmadığı için genetik hastalık olduğunu düşündüğü noktada hekim bunu bir genetik danışmana yönlendirebilir. Tabii ki genetik konusunda moleküler biyologların çok daha derinleme bilgisine ihtiyaç duyuluyor. Hekimler de bu konuda aslında bu bilgiye ihtiyaç duydukları için işi bilene bırakıp bir biyoloğa, genetik danışmana yönlendirme yapabiliyorlar.
Aslında siz tıpkı olarak karşı karşıya değilsiniz, yan yanasınız.
Kesinlikle.
Aynı kattasınız.
Kesinlikle, yani karşı
yani,
karşıya değiliz.
Evet,
olalım.
Evet. Onu da buradan hani ben aslında böyle hissettim. Yani bir burayı bu aşamaları bilmediğim için aslında
Tabii ki,
genetik
doğru.
Ve tıp bir yerde karşılaşıyor. Karşı karşıya geliyor zaten ama.
Kesinlikle, yani iç içe geçtiği zamanlar bile oluyor. Yani biz pek çok farklı ders alıyoruz dediğim gibi, hem yaşam bilimleri hem mühendislik alanında. Özellikle yaşam bilimlerindeki o derslere çalışırken ben çok fizyoloji kitaplarını kurcaladığımı ya da bir takım anatomik bilgilere ulaşmaya çalıştığımı çok oldu.
Süper. Çok teşekkür ederiz. Bu bilgilendirmeler, bu farkındalıklar benim de bakış açımı değiştirdiniz. Genetik ve tıpçılar açısından da ve genetik ve biyomühendisinin artık ne yaptıklarını da az çok biliyorum. Bizim için topluma ne kattıklarını da öğrenmiş oldum. Bu bakış açısıyla bu bilinçlenme ve farkındalık da bize her kısımda, toplumun her kısmında yararlı olacağını düşünüyorum açıkçası. Bu güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz size.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Sonuna geliyoruz artık programımızın. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'ndaydık. Bedirhan Bey, son sözünüzü alalım.
Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum ve misafirperverliğiniz için. Ayrıca ben burada bizlere bu imkanı sunan Trakya Üniversitesi'ne ve burada arkada yer alan ekibe çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir vasıtayla ben de bilgilendirme yapabildiğim için, bilgimi paylaşabildiğim için çok mutluyum. Çok da güzel bir sohbet gerçekleştirdik aslında. Çok sağ olun.
Çok teşekkür ederiz. Yani şu anda karşımda aslında bilim insanının şu an bilim kısmını tamamlamış bir oturuyor. Aslında mezun olduktan sonra da bir bilim insanı olacak karşımda. Umarım adınızı da ileride sık sük duyarız. Hatta Nobel ödülleri de belki
çok
gelebilir.
İddialı oldu.
Ama bence hedefi yüksek tutacağız ama zemini gerçekçi tutacağız. Onun için zeminimiz kırılmadığı sürece gerçekçilik olduğu için hayallerimiz büyük olsa da olur.
Çok teşekkür ederim güzel düşünceleriniz
Rica
için.
ederim. Böyle bir arkadaşımız da dünyaca ünlü bir çalışmayla başarı alırsa, ödül alırsa biz de çok gururlanırız bu isim geçtiği için. Habercilik,
Çok sağ olun.
habercilik kısmında da başarılar diliyorum. Umarım hayatınızda hep bir kısmında profesyonel hayatınızın yanında da bu habercilik bir hobi olarak devam eder. Belki daha da ilerletirsiniz. Belki bu ikisini bir multidisipliner olarak kullanabilme aşamasına gelirsiniz.
Belki de neden olmasın.
Neden olmasın? Çünkü mühendisiniz yani sonuçta. Onu da bir şekilde oturtursunuz diye
Tabii,
düşünüyorum.
tabii.
Çünkü siz ilk önce bir şey buluyorsunuz. Ondan sonra onun kılıfını buluyorsunuz. Yani her şey aslında tık tık tık gidiyor sizde. Planlı gidiyor.
Kesinlikle. Hem bu mühendislik ve haber sunuculuğu, radyo tabii ki çok ayrı meseleler ama böyle yoğun alanlardan çıkıp da aslında bir hobi olarak bunu ben dinlenmek ve reşarj olmak için bir fırsat olarak görüyorum. Dediğim gibi böyle programlarla da bu fırsatları arttırdığınız için ben bir kez daha teşekkür ediyorum size.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Değerli bilgileriyle Bedirhan Mustafa Gökmen Bey bizimleydi. Bu haftalık bu kadar irdelemelerden WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. 0284 235 4441 numara telefonumuzdan yazabilirsiniz. Radyo Trakya Uni Instagram hesabımız, ayrıca Onurcan Güvenci kişisel Instagram hesabım benim. Bana yorumlarınızı ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bugün bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bediren Mustafa Gökmen Bey'den çok önemli bilgiler aldık. Belki biraz sıkıştırmış olabiliriz kendisini ama...
Yok, estağfurullah.
Teşekkürler. Ama bu bilgiler bizim için önemliydi. Ben merak ettiklerimi sordum özellikle. Benim merak ettiklerim aslında halkın merak ettikleri gibi düşünüyorum. Alt tabakanın belki merak ettikleri gibi düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Size de teşekkür ederiz Bediren Bey.
Ben teşekkür ederim.
Kendinize iyi bakın. İyi günler. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.
Hoşça kalın.
İrdelemeler.